neyse adımız
yemek
bile olduğu
yemek
için.
Yemek bile güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala.
İstersen yık, acıt, kanat beni,
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi stüdyo konuklarımızla siz sevgili Hayatın Sesleri'ni dinleyicilerini hemen tanıştıralım. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Meslek Elemanları Kadın Hizmetleri Şubesi'nden çocuk gelişimci Sayın Selda Koç Toklu ve sosyal hizmet uzmanı Sayın Şükrü Akdoğan bizlerle birlikteler. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Çünkü artık alışverişte, sokakta, trafikte her şeye o kadar çok öfkelenir olduk ki, öfkeli bir toplum olduk. Ve tabii bu öfkenin sonucunda şiddete götüren olaylar yaşıyoruz. Bu kadar öfkelenmemizin sebebi nedir diye sormadan önce bu 6284 sayılı yasa çerçevesinde bir takım değişiklikler yapıldı. İsterseniz önce bu yasadan bir başlayalım. Sonra öfkemizi neden kontrol edemiyoruz'a geliriz zaten. Buyurun.
Yeniden merhabalar. 6284 sayılı yasa ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası. Bu yasa kapsamında bazı tedbir kararları var. Kimlere alınıyor bu tedbir kararları? Bir, şiddet uygulayana. Bir de şiddet uygulanana, yani birisi koruyucu kararlar, birisi önleyici kararlar. Bu önleyici kararlar kapsamında da öfke kontrolü eğitimi var. Bu hem ülkemiz için hem bizler için yeni bir kavram. Bu kavram kapsamında alınan tedbir kararlarıyla birlikte Ankara'da bir uygulama başlatıldı. Ankara İl Müdürlüğü ile Ankara Vali ile ortak bir proje ile öfke kontrolü eğitimi adı altında bir birim oluşturdu. Bu birimde de bizler çalışıyoruz, Şükrü Bey, ben, iki arkadaşımız.
Öfkeleri kontrol etmeye çalışıyorsunuz yani. Peki evet. Mümkün olabiliyor mu bu eğitimlerle?
Aslında tam da öfke kontrolü demeyelim ama öfkeye karşı farkındalık eğitimi diyelim bunun adına. Çünkü
kurumlarla mı çalışıyorsunuz?
Şöyle çalışıyoruz. Çalışma esasımız şu. Eşine şiddet uygulayan erkekler önleyici tedbir kararları kapsamında öfke kontrolü eğitimi tedbiri alıyorlar. Bu tedbirin karşılığı da bizim il müdürlüğümüzdeki öfke kontrolü birimi. Buraya mahkeme kararıyla gelen erkeklerle grup ve bireysel olarak çalışıyoruz.
Evet, şöyle anlatayım. 6284 sayılı yasa kapsamında hakkında hüküm kurulan erkekler var. Öfke kontrol eğitimine katılmasıyla ilgili mahkeme, aile
katılmak
mahkeme.
Katılmak zorunda mı?
Evet, aile mahkemeleri diyor ki şahıs öfke kontrol eğitim programına katılmalıdır. O şahısı biz programımıza dahil ediyoruz. Bu şahısla biz yaklaşık 9-10 hafta görüşüyoruz. İlk bireysel bir görüşme. Bu bireysel görüşmede sosyal öykü alınıyor. Çocukluğu, askerliği, şiddet gördüğü dönemler, yani eğitim süreçleri, her konuda bir sosyal öyküsü alınıyor.
Peki bu öyküde genelde ne çıkıyor? Çocuklukta yaşadığı bir şeyden dolayı mı bu kadar çok öfkeleniyor ve şiddete maruz bırakıyor?
Şimdi insanlar öfkelerini aslında çok iyi kontrol edebiliyorlar. Yani geldiğinde bir amirine öfkelenmiyor ya da kendisinden daha güçlü olanlara öfkelenmiyor. Orada öfkeyi çok rahat kontrol edebiliyor. Kendinden güçsüz olanlara, genellikle de bu evde kadın ve çocuğa karşı çok çabuk tırnak içerisinde öfkeleniyor. Aslında öfkelendiği dediğimiz olay şiddet uyguluyor. Yani şiddeti öğreniyor. Evet, yani biz bunu iddia ediyoruz. Şiddet öğrenilen bir şeydir. Bu sosyal öyküyü aldığımızda da bunu görüyoruz
şiddet
zaten.
Şiddet illaki fiziksel şiddet uygulaması değil. Gerekmiyor. Ekonomik şiddet uygulayabiliyor değil mi?
Daha farklı. Şimdi yasada şiddet, dört çeşit şiddetten bahsediyor. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet. Evet. Bu ekonomik şiddet bizim literatürümüze yeni girdi. Cinsel şiddet de keza öyle. Yani bir kadın eşinizle dahi, evlilik birlikteliğiyle dahi olsa istemediği hiçbir ilişkiye zorlanmayacağıyla ilgili yasada hüküm var. Yani eşiniz istemediği halde onunla bir cinsel ilişkiye girdiğinizde ve şikayet konusu olduğunda bu yasaldır. Yani bu şaka değil. Yasada şiddet olarak giriyor ve kanun koyucu bunu böyle koymuş. İlgili mahkemede bununla ilgili karar vermek zorunda. Dört çeşit şiddetten bahsediyoruz biz. Evet. Ekonomik şiddet de keza öyle. Yani bir kadını ya da eşlerden birinin diğerini bilgisiz bırakma, kazancıyla ilgili bilgisiz bırakma, ondan habersiz bir şey alma, satma, ev alma, araba alma. Evet. Bunların hepsi ekonomik şiddete giriyor. Şimdi bu şiddet konusunda mahkeme hüküm kurduğunda biz şahsı çağırıyoruz mektupla. Onunla bir bireysel görüşme yapıyoruz. Bireysel görüşmeden sonra grup seansları şeklinde Aslında bizim programımız 12 oturumluk ve 24 oturumluk iki program var ama Türkiye şartlarında biz bunu 8 oturuma indirdik. Hı hı. 8 oturumluk bir eğitim programı uyguluyoruz. Bu 8 oturumlu eğitim programında bir takım tekniklerden bahsediyoruz veya teknikleri öğretiyoruz. Şiddet nedir? Yani bu çünkü hı hı. ben hiç vurmadım diyor. Yani şiddeti sadece fiziksel şiddet
evet,
olduğu için.
Öyle
ama 3. ya da 4. oturumda şiddetin evet ben şiddet uyguladığım noktasına gelebiliyor bazen erkek. Hı hı. Toplumsal cinsiyeti anlatıyoruz biz toplantının birisinde. Namus kavramıyla ilgili bir söyleşimiz oluyor bir hı hı. oturumda. İletişimi, eşler arasındaki iletişimi anlatıyoruz. Sen dili ben dili konusunda bir görüşme yapıyoruz. Time out dediğimiz bir mola tekniği var. O mola tekniği konusunda bilgi veriyoruz ve bunu hayatlarında uygulamalarını istiyoruz. Doğru nefes alma teknikleri. Çeşitli şiddetle ilgili filmler, toplumsal deneyler var. O filmleri gösteriyoruz, onlarla ilgili duygularını konuşuyoruz. 8 hafta sonunda çoğu evet, yani bir şiddetten ve şiddetin varlığından haberdar olarak gidiyor. Şu anda da bu programa katılıp tekrar bize şiddet uyguladığı için dönen herhangi biri yok. Gayet de iyi gidiyor diye düşünüyoruz program.
Evet, umarız öyledir yoksa gelmiyorlar mı?
Şöyle aslında, bu bir farkındalık çalışması dediğimiz gibi. Şunu çok vurguluyoruz, öfke bir duygu. Mutluluk gibi, üzüntü gibi, sevinç gibi.
Ama kontrol edilebilir evet, bir duygu.
Evet, var, hepimizde var. Ve bunu istersek kontrol edebiliriz. Ama şiddetin altını çiziyoruz. Şiddet bir davranış ve tercihli bir davranış. Kime göstereceğimi tercih ediyorum Şükrü Bey'in söylediği gibi. Hı hı. İstediğim kişiye şiddeti gösterme tercihim var. O yüzden öfkenin var olan bir
peki
duygu.
Peki şiddeti de kontrol edemez miyiz? Onun da önüne geçemez miyiz acaba öfkeyi kontrol ettiğimiz gibi?
Öfkeyi kontrol ettiğimizde zaten şiddet ortaya çıkmıyor. Hı hı. Zaten eğer biz öfkeyi özgür bırakırsak davranış olarak şiddet çıkıyor ortaya.
Evet ama o raddeye geldiğinde gelmeden de durduramıyor muyuz?
Durdurmamız gerekiyor.
Evet.
Evet. Biz basamaklar, bu mola tekniği aslında tam da bunun basamaklarını anlatıyor. Hı hı. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. Öfkeyle ilgili.
Evet, mola aslında 4 aşamalı bir program.
Evet.
Yani bu 4 aşamanın hani 4'ünde 4'üne kadar gidecek durumda değilsiniz. Yani her aşamada fark ettiğinizde ya da her aşamada kendi duygularınızı hissettiğinizde öfkeyi yenebiliyorsunuz. Birincisi fark etmek. Yani insanın fiziksel ve davranışsal olarak sinirlendiğini falan bana geliyorlar noktası vardır. Yani
evet. Herkesin bir kırmızı
çizgisi vardır. Evet. Yani bazen kekelemeye başlarsınız, terlersiniz ya da işte bende bir bunalırsınız böyle
kalp
işte kalp atışlarınız, nefes alışlarınız falan.
Ne yapacağız o anda?
Bu fark ettiğinizde öfkeyi kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Öfkenizi orada yani bana geliyor dediğinde sakinleşeceksiniz.
Ne yapacağız sakinleşmek için? Derin bir nefes mi alacağız?
Birincisi fark edeceğiz. Yani vücudumuz sinyal veriyor. Ne diyor bana mesela? Selda kalp atışın hızlandı. Vücudun ısındı. Sen şu anda öfkelisin. Bunu fark edip düşünüp bundan sonraki basamakta ileriye gidersem sonuçlar beni şiddete doğru götürür. Ama fark edip durdurabilirim. Ne yapabilirim? Ortamdan uzaklaşabilirim. Süreci değiştirebilirim. Fark ettim, uzatmak istemiyorum. Mizahı kullanabilirim. Biraz sonra da söyleyeceğiz. Bu ilk önce fark etmek. Bir kere fark etmek çok önemli. Hı hı. Fiziksel olarak. Hı hı. Ben öfkeleniyorum. İkinci basamak.
İkinci basamakta da dur ve bırak. Yani bunu şöyle anlatalım. Mutfaktasınız, salata yapıyorsunuz. Elinizde bıçak var. O arada da fark ettiğiniz fiziksel davranışlarınız ya da fiziksel durumunuz, davranışlarınız değişmeye başladı, öfkelenmeye başlıyorsunuz. Salata yapmayı bırakın. Bıçağı elinizden bırakın daha doğrusu. Ya da telefonla konuşuyorsunuz. Telefonu bırakın.
Bardağı
ya da
bırakın.
Kumanda ya da çay içiyorsunuz. Kupayı bırakın. Ya da çünkü bırakın sebebi şu. O elinizdeki bıçak veya telefon veya kumanda aleti veya bardak bir süre sonra silah olabiliyor. Onun için yani bir iş yapıyorsanız mesela araba kullanıyorsanız ve vücudunuzdaki o davranışları fark ettiyseniz bir tartışma başlayacak ya da başladıysa araba kullanmayı durdurun. Yani bir kenara çekin. İkinci şey bu. Yani burada da çözebiliyorsunuz öfkeyi, burada da yenebiliyorsunuz. Yani bırakarak sakinleşiyorsunuz falan. Olmadı, devam ediyor. Yani siz de kendinizi baş edemez. İkinci aşamada git. Şimdi bu git tabii öfkeyi biz anlatırken erkeklere ya da bu git buna tekniği anlatırken diyoruz ki bu tekniği muhakkak gidip buna tekniğini eşinizle anlatmanız ya da partnerinize anlatmanız lazım. Çünkü bu git genellikle savaş alanını terk etmek gibi görülüyor. İşte erkek evden gittiğinde kadın zaten hep tartıştığımızda böyle yapıyorsun, kaçıyorsun, yine gidiyorsun, hı hı. yine tartışmıyorsun gibi. Halbuki bu gitmek biraz sakinleşmek anlamında, biraz rahatlamak. Yani o öfkenin şiddete dönmemesine yönelik bir git. Bu gidin süresi de uluslararası kurallara göre 60'a 90 dakika arasında.
Hı hı. Daha fazla değil.
Daha fazla değil. Yani git 3 gün gelme falan değil.
Sınırları olan bir git.
Sınırları. Evet. Bu gitme aşamasında 3 şeyden uzak durmalarını söylüyoruz. Birincisi alkol. Yani almayın. İkincisi araç kullanmayın. Çünkü öfkelisiniz ve evden çıkmışsınız. Üçüncüsü de telefonla herhangi birini aramayın. Bu telefonla aramama sebep şu, yani telefonla aradığınızda 50-50 size gaz verecek bir arkadaşınız da arayabilirsiniz, sakinleştirecek birini de arayabilirsiniz. Hı hı. Sakinleştirirse iyi ama tersine size evet. gaz verecek birisini ararsanız ilişki daha da bozulabiliyor. Evet. Bu 90 dakikada ne yapacaksınız? Sizi sakinleştirecek bir şey, müzik dinlemek, dolaşmak, bir parkta oturmak, ben ne bileyim. Denize yürümek, bakmak, yürümek, yüzmek, evet, yüzmek,
koşmak,
sakinleşmek. Yani ama konuyu konuşmadan, yani birisiyle onu paylaşmadan.
Peki döndüğünde kaldığı yerden devam etme
riski
ihtimali
var.
Nedir?
Var
mı?
İhtimali
dördüncü
var.
Aşamamız. Dördüncü aşamamız dön. Şimdi bu aşamada şuna dikkat ediyoruz. İki kişilik bir tartışmanın içinden ben gittim, sakinleştim. Ama eve geldiğimde karşımdaki kişinin sakin olup olmadığını birinci kontrol etmem gerekiyor. Baktım sakin değil, konuşmuyoruz. Sakinleşmesini bekliyorum. Eğer sakinleşmişse bu konuyu konuşuyoruz ama bu konunun nedenlerini değil, bende yarattığı duyguları. Bu tartışma bende ne türlü duygu yarattı? Bu davranış beni çok kırdı. Kendi duygularımı söylüyorum. Bu böyle söylemem beni çok üzmüştü. Kendi duygularımızı söylüyoruz. Kendimize yönelik konuşuyoruz. Tekniğin özelliği bu. Tekniğin özelliği bir de şu, muhakkak karşımızdaki bu tekniği bilmeli. Bilmezse biz tekniği tek başımıza uyguladığımızda çok anlamlı bir teknik hı-hı. değil. Benim ve karşımdaki kişinin öfke kontrolü için bu tekniği bilmesi çok önemli. Bildiğinde ve gerçekten aşamaları da kontrol ettiğinizde ve sürdürdüğünüzde yönetim için çok önemli. Çünkü bu bir yönetim meselesi aslında. Evet.
Peki mizah nerede devreye giriyor?
Şimdi aslında öfke...
Belki döndükten sonra.
Belki kavganın ilk aşamasında. Hmm. Ama şöyle...
Konuşmayla ilgili bir şey daha eklemek evet. istiyorum. Bu buyurun. Konuşmayı da 12 saat içerisinde yaptınız, evet. yaptınız, yapmadınız. Yani
bir daha yapmayın
tabii
diyorsunuz.
Tabii geçen hafta böyle olmuştu diye başlayan bir konuşma olmuyor. Yani 12 evet. saat içerisinde konuştunuz. Konuşmadınız ya. Bir de burada... Bazen eşler arasında bir başka bir anlaşma var. Anlaşamamazlık üzerine anlaşma denilen bir şey var. Yani bazen gerçekten ne yaparsanız yapın eşinizle ya da partnerinizle anlaşamayacaksınızdır o konuda. Hı hı. O zaman bir mutabakata varıyorsunuz. Biz bu konuda anlaşamayacağız. Ya anlaşama konusunda anlaşma ve bunu sürekli tartışma veya kavga konusu anlamıyor. Yapmama evet. Gerekir diye bir yöntemde öğretiyoruz. Yani evet. bazen evet ne olursa olsun yani dünyanın sonunda gelse biz o konuda anlaşamayacağımızı biliyoruz. Evet.
Mizah nerede devreye
mizah
giriyor
şöyle,
dedik.
Şimdi biz öfkeyi genel olarak kontrol etmede bazı şeyler söylüyoruz. Diyoruz ki yani işte mesela hayatınıza nefes alma tekniklerini oturtun, geliştirin. Çünkü bu bir sürü şeyde size yardımcı olacaktır. Belli aşamaları var. Diyoruz ki sorun yaratmayın. Sorun çözmeye çalışın. Ondan sonra spor ve egzersizleri hayatınıza alın. Bir sakinleşme yöntemi olarak. Bir de bilişsel olarak şu farkındalığa varın. Yani sizi neler sakinleştiriyor, neler öfkelendiriyor. Öfkelendiğinizde ne tür davranışlar sergiliyorsunuz. Bilişsel olarak belki geçmiş yanlış öğrenmeleriniz sizi öfkeye yöneltiyor. Bu bilişsel düzeyinizde değişiklikler yaratmaya çalışın. Kendinizi tanımaya yönelik davranışlar geliştirin. Çünkü beni ne öfkelendirir, beni ne sakinleştirir? Mizahı acaba kendim için kullanabilir miyim? Buradaki mizah şöyle kritik bir şey. Karşı tarafı öfkelendirecek, onun öfke katsayısını artıracak bir mizah değil de kendinizle ilgili. O anda yaptığınız davranışın aslında komik bulduysanız gerçekten kendiniz üzerinden mizahı kullanmak. Hmm. Karşıyı öfkelendirecek ya da karşı üzerinden mizahı kullanmıyoruz. Çünkü mizah evet.
Kendimiz üzerinden yapıyoruz ki karşımızdakini güldürebilelim. Ya evet. da o öfke anında tebessüm ettirebilelim.
Aynen öyle. Şöyle bir şey çıkıyor. Kendi geçmişimize de baktığımızda. Bazen öfkelendiğimiz şeyi bir düşünüyoruz. 3 gün sonra mesela çok büyük bir kavga çıktı eşimizle, çocuğumuzla. Bir dönüp baktığımızda öfkelendiğimiz şeyi bazen bir bulamıyoruz. Ya da çok komik geliyor bize mesela.
Evet.
Diyoruz ki şimdi olsa bunu öfkelenmezdim dediğimiz pek çok şeye bir bakıyoruz öfkelenmişiz. Hı hı. O yüzden bilinçsel yapılandırma çok önemli. Bir de mizah evet yani eğer hayatımızda yer edebiliyorsak kendimize yönelik. Hı hı. Orası çok önemli.
Evet gerçekten şimdi kontrolsüz öfkenin hem birey üzerinde hem de toplum üzerinde çok önemli bir etkisi var gerçekten.
Evet. Evet. Şimdi biz şiddet konuşurken daha çok toplumsal toplum üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. Şiddet ortamı bir kere güvensiz bir ortam. Herkes için. Bu toplumun her basamağında insanlar şiddetle ilgili haberleri duydukça ya da şiddetle karşı karşıya kaldıklarında kendileriyle ilgili de bir güvensiz ortam olduğunu düşünüyorlar. Ve gelecek kaygısı yaşamaya başlıyorlar. Şiddetle ilgili. Ne olacak bu? Bir sürü etkisi var toplumsal olarak. Dolaylı maliyetleri var şiddetin bize. Doğrudan maliyetleri var. Şiddete maruz kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Kolluk gücünü kullanıyorsunuz, tedavi masraflarını kullanıyorsunuz, adli sistemi kullanıyorsunuz. Hı hı. Bir sürü kaynaktan gereksiz yararlanmış oluyoruz şiddeti kullandığımızda. Bunu hayatımızdan kaldırdığımızda bu masraflar bir kere başka türlü kaynak olarak bize dönecek. Hı hı. Sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktarıyoruz şiddet meselesini çarpan olarak.
Evet.
Yaşam kalitesini düşürüyoruz. Toplumsal olarak şiddetin bir pek çok etkisi var aslında bize.
Buyurun bir çocuklar, şeyler vereceksiniz evet. galiba.
Yani en çok da çocuklar üzerinde ailede şiddet gören yani kadının üzerindeki etkileri gibi.
Ama zaten çocuklukta yaşanılanlardan gelen bir şey galiba değil mi? Yapılan araştırmalarda hep onu söylüyor. Şiddete yönelme eğiliminde.
Yani şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğu iddia ediliyor. Ve karşı bir öğrenmeyle de bu davranışın ortadan kalkacağı iddiasında bu işin uzmanları. En çok da evet çocuklar etkiliyor. Aile içerisinde bir kavga olduğunda düşünün yani böyle bir hayal edin. Anne baba kavga ediyor. Çocuk ne yapıyor? Bir yere pusuyor. Ürküyor. Sıranın kendisine ne zaman geleceğini düşünüyor.
Evet. Ve ileride ağlıyor. Belki şiddet uygulayan bir birey olarak.
Evet. Yani evet. ya şiddet uygulanılıyor ya da şiddetin mağduru oluyor ileride de. Çünkü evet. Onun da eşi ya da kız çocuğuysa o da evlilikte şiddeti kendine ne diyeyim yani kendine uygulayacak bir davranış olarak düşünebiliyor.
Görebiliyor. Şimdi tabii bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında. Şayet bu tür olaylar yaşıyorlarsa öfke kontrolü ya da şiddet gibi bu tür seminerlere katılıp kendilerini birazcık rahatlatmak, öfkeyi kontrol altına alabilmek adına size nasıl ulaşabilirler? Bu eğitimlere nasıl katılabilirler acaba? Verebileceğimiz bir adres, bir evet. telefon var mıdır?
Şimdi bizim bu bahsettiğimiz öfke kontrol bizim evet. bahsettiğimiz bu öfke kontrol eğitim programı aynı zamanda gönüllü olarak da veriyoruz. Yani şahıs kendisi bize bir dilekçeyle başvurursa biz ona bu öfke kontrol programına dahil edebiliyoruz. Ama daha çok dediğim gibi mahkeme kararı. Yani şu anda bizim 200'ün üzerinde faille biz bu anlamda çalışma yaptık. 5-6'yı geçmez kendi isteğiyle katılan kişi sayısı. Bunlar da genellikle eşleriyle problemleri olan ve bize bir şekilde eşlerin ulaşmış olduğu erkekler. Hı hı. Ama direkt ben hiçbir şey yok, eşimde de bir sıkıntım yok yani öyle bir ama sadece öfkemi yenemiyorum dediği noktada da birçok adres var başvurabileceği. En belirgin olan Alo 183 kadın çocuk yaşlı ve hı hı. özürlü danışma hattı. Şiddet önleme izleme merkezleri var. Türkiye'de 46 ilde şu anda şiddet önleme izleme merkezleri var. Kolluk kuvvetleri 155-166 polis ve jandarmaya da başvurabilirler. Hemen hemen her baronun kadın hakları birimi var. Ankara'da Ankara Barosu'nun Gelincik diye kadın haklarından sorumlu birim var. Oraya başvurabilirler. Savcılıklara ya da polise direkt başvurabilirler. Ya da aile mahkemelerine. Bir de bizim çalıştığımız aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri var. Bizimki Ankara il müdürlüğü ama Türkiye'nin her yerinde aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri var. Hı hı. Başvurabilirler. Yani ben Ankara'nın telefon numarasını verebilirim ama Türkiye'nin her yerinden en kolay 183. Aile 183'e evet. başvurduklarında Aile 183 onların kaydını alıp hangi ildeyse o ile aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne konuyu iletebilir.
Evet.
Kamunun her kurumuna şiddet gören bir birey başvurabilir ve belediyeler, bunun içinde kaymakamlıklar, valilikler, en çok da kolluk kuvvetleri, yani bize gelen vakaların %90'ı kolluk kuvvetleri aracıyla geliyor. Yani 155 ve 156 ama herhangi bir kolluk kuvvetine ulaşmadan da 183'le, Ali 183'le bize çok rahat evet. ulaşabilirler.
Peki şimdi öfkeyi kontrol edebilmek adına ilk etapta hani git bir buçuk saat sonra geri dön gibi şeylerimiz vardı ya. Bunu onun en başında böyle bir nefes, bir telkin dinleyicilerimize neler önerirsiniz acaba? Ne yapsınlar o öfkeyi hissettikleri anda ilk olarak ne yapacaklar? Derin bir nefes mi? Telkin mi?
Birincisi nefes alma tekniğini iyi uygulamaları lazım.
Yani, nasıl bir nefes alınacak mesela?
Evet. Ya. Nefes işi Şükrü Bey'in anlattım. Evet.
Yani biz tabii ciğerlerden alıyoruz. Aslında diyaframdan, yani sanatçılar bunu bilir. Diyaframdan 7 saniye boyunca burundan yani laf adamı şirek
burnumuzdan alıp, burnumuzdan diyaframımızı evet, dolduruyoruz.
Evet. Bu arada da tutup 7 saniye ya da 8 saniye yine aynı süre içerisinde bırakmak. Toplam 20 saniye içerisinde bunu yapmak lazım. Yani 8-10 kez tekrarladığında biz bunu yaptığımızda çoğu...
Çünkü nefes alıp vermekten ağzımızı açıp konuşamayacağız herhalde. Dolayısıyla öfkemizi kontrol etmiş olabileceğiz.
Yani belki hani içten saymak olabilir. Yani
sayma kaça kadar sayacağız?
Sayma konusunda önerimiz şu. Bazen ileri doğru saymak öfkeyi biraz artırabiliyor. Geriye doğru saymayı öneriyoruz.
Kaçtan geriye?
20'den. Mesela 20'de. Bu size iyi geliyorsa, bunu bir test ettiyseniz, yani ondan başlayıp ama 20'den öneriyoruz. Biraz daha uzun süreli bir süre.
Ama süreyi bitirene kadar da konuşmuyoruz.
Evet. Tabii onu.
Sakinleşeceğimiz.
Ama 19-20 deyip.
Evet. Evet, belki o alandan, hani biz mola tekniği evin dışına çık der. Yani o gitmek muhakkak ki evin dışına çık der. Ama evin dışına çıkamıyorsak da muhakkak belki o ortamdan o anda uzaklaşıp sakinleştirici nefes egzersizi.
Oda, salon değiştirmek, evet, balkona evet. çıkmak.
Yok, mola tekniğinde oda ve salon yok. Yani odaya girmek, balkona çıkmak, bahçede evet. bile yok. Yani o sesi duyamayacağınız bir noktaya gideceksiniz.
Teknik evet. bunu der. Ama hani tekniği uygulayamayacak dinleyicilerimiz içinse muhakkak ki eğer bunun farkına vardılar, kendilerini sakinleştirmek istiyorlar, o da değiştirsinler.
Tabii bu gitti, kadın ve erkeğin gitmesi şey değil. Yani Türkiye koşullarından kadının
evet, tartışma, daha kolay çıkar.
Tartışmanın da gece olduğu düşünürse hani erkek gider ama kadın da gidebilir. Yani gündüz bir şeydir, sıkıntıdır. Kadın aynı şeyi yapabilir. Yani çekip evet. gidip dinlenip sakinleşip evet. geri dönebilir.
Neyse biz öfkesiz, şiddetten uzak günler evet. dileyelim. Evet. Ama mutlaka ki yaşıyoruz, her yerde yaşıyoruz. O zaman da öfkemizi kontrol etmemizi öğrenmemiz gerekiyor.
Aynen öyle.
Bizlerle paylaştığınız için bilgilerinizi çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Geldiğiniz için hayatın seslerine sağ olun, var olun.
Şiddetsiz ve güvenli bir yaşam istiyoruz.
Teşekkür ederiz.
Türkiye kadınlarına.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Aynen. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Meslek Elemanları Kadın Hizmetleri Şubesi'nden çocuk gelişimci Sayın Selda Koçtoklu ve sosyal hizmet uzmanı Sayın Şükrü Akdoğan stüdyo konuklarımızdı. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine.
Biz teşekkür ederiz.
Ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Mektubumla avun, şarkılar tut, kendinden fazla.
vazgeç, yastığına sarıl, korkular tut. Dağılsın kalbin, öl hatta orada, lanetler yağdır beni, hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde, akşam olunca beni hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde, akşam olunca beni hatırla. Küs hasretler giy, depremler olsun üst üste, sonra kahrından öl. Dağılsın kalbin, öl hatta orada, lanetler yağdır beni, hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde, akşam...
Zihin vesaire.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki köşemizde Enbey'in Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün müzikten konuşacağız. Müzik ruhun gıdasıdır deriz hep. Beynin de fonksiyonlarını geliştirdiğini söylerler. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıldır müziğin insan beyni üzerindeki etkisi?
İlk önce müzikle ilgili söylemem gereken şey, müzik denen şeyi sadece biz yapabiliyoruz. Yani kuşlar şarkı söylüyorlar, bir takım canlılar sesler çıkarıyorlar falan, ama bizim gibi özellikle belli bir işte ses dizgesini bir araya getirip de ona bir takım duygular, mesajlar yükleyip diğer insanların duygularını etkileyebilecek eserlere dönüştürme kabiliyeti bir tek bizde var. İnsan beyninin en üst fonksiyonlarından bir tanesi. İnsana da has olduğundan, ben genellikle böyle insana has özellikler için şunu söylemeyi seviyorum. Bu özellikten, bu müzikle uğraşmaktan ya da müziği güzelce dinlemekten uzaklaştıkça aslında temel bizi insan yapan yeteneklerimizden birinden de uzaklaşmış oluyoruz. Müzik niye var diye çok uzun zamandır tartışılıyor. Hem felsefeciler hem işte sinir bilimciler araştırıyorlar falan, ama çok ortak olarak bildiğimiz bir şey var. Özellikle radyoda bu çok mesela önemli. Biz bir şey anlatırken sesimizle sadece kelimeler, yani semantik anlam dediğimiz şeyi iletmiyoruz. Aynı zamanda duygularımızı da o ses tonunun değişmeleriyle, oradaki notaların farklılaşmasıyla bir şekilde duygu iletiyoruz karşı tarafa. Yani müzik dediğimiz şey aslında muhtemelen beynimizde dil ve o dilden duygu anlama fonksiyonumuzun gelişmiş bir versiyonu. Bizim aslında dilimizin bir müziği var. Mesela ben işte moralim bozuk olduğunda farklı bir tonda konuşuyorum, neşeli olduğumda farklı bir tonda. İşte bazıları biliyorsunuz şiir okurken öyle bir vurgulama yaparlar ki gözleriniz dolar. Hani şiirin anlamı herkes de aynıdır, ama o şiiri farklı farklı seslerle okuduğunuzda farklı duygular alırsınız. Bunların tamamı işte müziği oluşturan beynimizdeki altyapıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Biz sözel iletişimde o kadar gelişkin canlılarız ki o sözel iletişimde sesimize verdiğimiz duygular, vurgular bizi kesmemiş. Bunun üzerine müzik diye anormal bir şey icat etmişiz. Müzik de çok enteresandır. Mesela Batı müziğini düşünürseniz işte 7 tane nota, onların aralarındaki seslerle beraber işte 14-15 tane aslında farklı frekansta ses var. Bu kadar 14-15 sesi birleştirip sonsuz kombinasyonda eser üretebiliyorsunuz. Ki Türk müziği konusunu aslında hiç açmayalım çünkü o çok daha karmaşık. Her bir sesin işte 4-5 aralığı, onların hepsinin beraber 40-50 tane aralığı falan olduğundan bahsediyor. Ben çok uzman değilim. Biraz maalesef Batı müziğiyle büyümüş bir çocuk olarak. Ama sonradan öğrendim Türk müziğinin karmaşıklığını ve bunlara bakarsanız neticede sınırlı sayıda ses tonuyla, ses dediğimiz işte bir titreşim sonuçta, İstediğiniz her türlü duyguyu, korkuyu, sevgiyi, aşkı, nefreti, tiksinmeyi, her şeyi aktarabiliyorsunuz. Bu tabii ki hani müziğin ya da müzik denen işte sesleri bir araya getirme özelliğinin karmaşıklığından çok bunu algılayan beynin bu mesajları alabilmesiyle ilgili. Yani bir bunu alacak bir beyin olmasa müzik diye bir şeyden bahsedemezdik. Dolayısıyla bizim zihnimizde müzik dinlerken aslında çok karmaşık bir dizi işlem oluyor. İşte bunu gördükten sonra zaten sinir bilimciler müzikle ilgilenmeye başladılar. Çok üst kapasitede beynimizi kullanmak zorunda kalıyoruz müzikle ilgilenirken. Tabii hemen şeyi de söyleyeyim, hani bugün sürekli arka planda bir müzik var. Her yerde müzik çalıyor.
Evet, çoğu zaman da hani öğrenmeyi kolaylaştırdığı söylenir ama şimdi sizin söylediklerinizle birazcık çelişiyor.
Aynen. Şimdi müzik var, müzik var diyelim öncelikle. Ritmik, yeknesak ve sürekli tekrar eden bazı ritimlerin bazı insanların konsantre olmasını kolaylaştırdığını göstermişler çalışmalarla. Fakat özellikle değişken melodiler, çeşitli fikir ve duygular ihtiva eden böyle inişli çıkışlı işte şu konçertolarda falan olduğu gibi heyecan yaratan müzikler bir başka iş yaparken dinlenmesi çok iyi bir fikir değil o tarz müziklerin. Çünkü zihni büyük oranda meşgul eden bir kompleksliği var. Ama işte dedim ya müzik var müzik var. Günümüzde müzik endüstrisi artık herkesin evinde bilgisayarıyla kendi başına rahatlıkla üretebileceği ritimlere şöyle hoş birkaç tane söz ya da melodi ekleyerek yani bir sürü parça üretebileceği bir döneme geldi. Dolayısıyla aslında müzik üretiminin sanatsal tarafı biraz düşmüş vaziyette. O müziğe yüklenen mesajdan öte belli standartları ve kriterleri karşılayan müzik parçaları yapılıyor. Bunlar da sürekli arka planda çalıyor. Şimdi bunun aslında uzun uzun konuşulması gereken etkileri var. Fakat temelde şunu söyleyeyim. Hepimiz duymuşuzdur. Eskiden müzik terapi diye bir şey vardı. Osmanlı ve Selçuklu kökenli olmakla beraber dünyanın çok yerinde de kullanılan bir şey. Hatta belli makamların belli hastalıklara iyi gelmesi falan gibi şeylerden bahsediliyor. Fakat mesela diyelim bundan 500 yıl önceyi düşünürseniz bir insan nasıl müzik dinleyebiliyordu? Özel bir ortama gitmesi gerekiyordu. Orada işte icracılarla bir araya gelmesi ya da işte evde bir şekilde enstrümanları toplayıp çalmaları gerekiyordu. Bugünkü gibi her yerde müzik yoktu ve müziği duyduğunuzda beyninizin hem yenilik devreleri hem dikkat devreleri faaliyete geçip o müzik denen şeyle en yakın düzeyde hemhal olup ilişki kurabiliyordunuz. Ama bugün tabiri caizse müzik hatlarımız dolu. Her tarafta bir sesler, gürültüyü bir tarafa koyun, çok gürültü var zaten özellikle şehir yaşamında. Müzik çok fazla ve artık o müziğe karşı harcayabileceğimiz dikkat miktarı çok azaldı. Ve bu müzik terapiyle ilgili çalışmaların bu andaki şu aralar gelip dayandığı en önemli sıkıntı bu. Herkes o kadar fazla ses duyuyor ki insanları özel bir sese konsantre etmek için önce uzunca bir süre sessiz bekletmeniz gerekiyor. Yani sessizlik halinde o melodiyi özler bir hale getirmek gibi bir zorluğunuz var. Şimdi müzik dediğim gibi sürekli arka planda çalan şey farklı. O bir aslında gürültü olarak bile nitelenebilir. Ama gerçekten müzik okur yazarı olmak, bir enstrümanla uğraşmak yahut sesinizle müzik üretmek, şarkı söylemek gibi faaliyetler beyin görüntüleme yöntemlerinin devreye girdiği 90'lardan beri en çok çalışılan konular. Çünkü
peki daha mı farklı çalışır profesyonel olarak yapanların beyni?
Şimdi şöyle söyleyeyim, normal bir insan müzik dinlerken işte biz beyin görüntülemelerinde insanların beyinlerinin neresinin çalıştığını canlı yayında görebiliyoruz. Şimdi öyle fonksiyonel MR falan diye cihazlar var. Normal bir insan müzik dinlediği zaman bizim beynimizin sağ ve sol şakak bölgelerinde iki tane işitme alanı vardır. Hemen kulaklarımızın arkasında. Hani iki kulağımız olduğu için iki işitme bölgesi normal gibi geliyor ama müzik dinlerken sağ taraftaki işitme alanımız daha yoğun çalışıyor, bunu görüyoruz. Birisi bize söz söylerken ya da bir şey işte kelimeler okurken, yani kelimeler, okunan kelimeleri dinlerken beynimizin sol tarafının daha çok çalıştığını biliyoruz.
Peki enstrüman çalarken?
Şimdi onu söyleyeceğim. Bu müzik eğitimi olmayan bir insan için geçerli. Beynimizin sağ tarafı daha duygusal çözümlemeler yaptığı için müziği sağ taraf ilgilendiriyor daha çok. Fakat enstrüman çalmaya başlar, müzikle profesyonel olarak uğraşırsanız, müzik dinlediğinizde de beyninizin sol tarafı faaliyete geçmeye başlıyor. Çünkü müziği analiz etmeyi öğreniyorsunuz. Müzik dinlerken sadece duygusuyla vesairesiyle değil, aynı zamanda nota dizgeleri, onları analiz ederek kafanızda bir matematiksel süreç kullanarak aslında dinliyorsunuz. Bundan dolayı müzisyenin beyni yapısal olarak biraz farklı. Daha önce de defaatle konuşmuştuk. Beyin evde düşünürken bile değişen bir organ. Kaldı ki müzik gibi komplike bir şeyle uğraşıyorsanız bu değişim çok daha fena boyutlarda oluyor, öyle değil. Mesela profesyonel müzisyenlerin beyin bağlantıları üzerine yapılan çalışmalarda dille konuşma, kendimizi ifade etme bağlantılarını da etkileyen değişiklikler gösterildi. Bunlar otoyollar gibi düşünürseniz beynimizdeki bağlantıları, müzisyenlerde bayağı kalın. Çünkü neden? Müzikle uğraşmak biraz zor. Müziği değerlendirmek, işte o enstrümanı çalacak hareketleri planlamak için bayağı yoğun bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Bu müzisyenlere tabii tek başına müzikle uğraşmak bir deha vermiyor, onu söyleyeyim. Ama altyapıyı çok iyi yapıyor. Bu altyapının üzerine siz ne koyarsanız sizin o beyni çok daha etkin kullanmanızı sağlayan bir şey oluşturuyor açıkçası.
Evet. Peki müziğin türlerine göre beynin üzerindeki etkileri farklı mıdır?
O da var. Şimdi müzik, biz robot gibi bir şey olmadığımız için müzik herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Birincisi, sevdiğiniz müzik türünün size katkısı hep olumlu. Örneğin ben hani bu yaşıma geldim, hala rock müzik seviyorum. Rock müzik duyduğum zaman dikkatimi daha iyi topluyorum, onu daha iyi dinliyorum. Ama böyle ne bileyim ağır müzikle, mesela caz müzikle bir türlü aram barışmadı. Hani çok güzel örnekleri de var ama bazısı da aynı benim rock müzikte yaşadığım şeyleri caz müzikte yaşıyor. Müzikle ilgili çalışmalarda bizi en çok zorlayan şey zaten bu subjektif, öznel değerlendirme. Onun da sebebi şu: hayatımızın ilk 10 yılı beynimizin programlanması açısından çok önemli. Müzik zevki de burada beliriyor beynimizde. Biz 10 yaşına kadar, özellikle ilk 4-5 sene hangi tarz müziklere daha çok maruz kalıyorsak, nasıl bir kültürün içerisinde daha çok büyüyorsak, beynimiz tabiri caizse ona göre programlanıyor. Ve zaman içerisinde, mesela 10 yaşından sonra özellikle, artık müzik zevkimizde bir oturma meydana geldiğini görüyoruz. Mesela işte ben o yaşa kadar muhtemelen hep rock müzik türünde şeylere kendimi maruz bırakmışım bir şekilde. Benim ayarlarım biraz daha oraya göre. Bu hiç değişmez mi? Elbette değişiyor. 30'lu yaşlarımda ilk defa bir Türk müziği meşkinde yakından, özellikle de işte Türkiye'nin şu anda en iyi tambur virtüözlerinden birisi olan Doktor Murat Tokac'ın nasıl tambur çaldığını gördüğümde dedim ki bu müzikte bir iş var. O zaman benim ayarlarda bir değişme oldu mesela. O zamandan beri önemli bir mesaimi de bu klasik Türk müziğini anlamaya ayırmaya çalışıyorum. O da çok hoş bir müzikmiş. Yıllar sonra fark ediyorsunuz ama gençliğinizdeki kadar kolay adapte olamıyorsunuz. Yani o ilk 10 yaş çok önemli. Buradan çıkarılması gereken minik bir mesaj da söyleyeyim. Gürültü şu anda işte müzik diye dinlediğimiz şey aslında gürültüye dönüşmüş durumda. Çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Aileler çocuklarını müzik kurslarına gönderiyorlar. Görüyorum özellikle erken yaşta, hani biraz alışkanlık kazansın diye. Fakat sonra diyorlar ki bizim çocuk 3 günde sıkıldı, işte 2 hafta sonra gitmedi falan diye. Ben onlara genellikle şeyi soruyorum: evde siz müziğe ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Yani mesela bir şey koyup oturup dinliyor musunuz onu? Dinlemek için her şeyi durdurup böyle bir vakit ayırıyor musunuz? Kimsenin böyle bir tecrübesi kalmamış. Herkes arka planda müziği dolgu olarak kullanmaya alışmış maalesef. Biz müziğe böyle vakit ayırmayınca çocuklarımız da müziğin hani özel vakit ayrılacak bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bu bir kültür meselesi, bu bir hayatımıza yer verme meselesi. Dolayısıyla bu özellikle erken yaşlarda çocukları olanlara benim önerim, hani müzik için de bir ufak vakit ayıralım. Hem çok dinlendiricidir, hem çok beyin geliştiricidir, hem de ilerisi için iyi bir yatırımdır.
Evet. Hatta anne karnında bebeğe müzik dinletmeyi önerirler. Klasik müziğin bu anlamda katkısı nedir acaba?
Mozart zekayı etkisi, geliştirir mi? Tabii Mozart etkisi diyorlar buna. Çok iddialı bir şekilde ortaya çıkmıştı 80'lerde, 90'larda. Sonra bu etkinin gerçek olmadığı da gösterildi deneysel olarak. Şimdi Mozart dinleyen çocukların daha zeki, daha başarılı olduğuna dair birkaç iddiaydı bu ilk başta ortaya atılan. Çok da heyecanlandık çünkü Mozart çok dahi bir müzisyen. Çocuk yaşlarından itibaren konçertolar bestelemiş. Müzikleri oldukça kompleks ve hani biraz da nasıl fizikte Albert Einstein bir işte ikonsa, işte müzikte de Mozart öyle bir şeydi. Hani bu direkt etki hoşumuza gitti ama pek böyle işlemiyor bizim durumlar. Birincisi, anne karnında müzik dinletmenin etkisi çok zayıf ancak olabilir. Çünkü anne karnı o kadar kapalı, o kadar gürültülü bir ortam ki.
Annenin, o müziği duymaz. Tabii, hele klasik anne, müzik yani
duyar,
hiç duymaz.
Mesela bir boğuntular halinde, bir gurultular halinde falan algılanabiliyor muhtemelen anne karnında sesler. Annenin kalp ve bağırsak sesleri çok daha belirleyici fetüs açısından. O yüzden dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu kalp ritmine yakın ritimlerde rahatlama ve konsantrasyon hissederler. Annenin kalp ritminden gelen bir alışkanlık belki muhtemelen öyle olduğu düşünülüyor. Ve ritim duygumuzun oluşması anne karnındaki bu ritmik seslerden başlıyor. Fakat dış ortamda hiç ses alınmıyor değil. Özellikle yüksek sesle yapılan bağırışlar, çağrışların bebekleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Yani bir şekilde ses oraya ulaşıyor. Fakat bebeklerin anne karnında henüz sinirlerinin o iletim kılıfları yeterince gelişmediği, yani beyin tam fonksiyon görmediği için zaten sesi algılamak, efendim o müzikle ilgili beyin bölgelerinin bunu güzelce çözümlemesi gibi bir lüksümüz zaten yok. Dolayısıyla hani varsa bile etki çok sınırlı. Esas olan doğup birkaç hafta içerisinde etrafla etkileşime geçmeye başladıktan sonra nasıl seslerle karşılaştığı çok önemli. Sürekli işte biliyorsunuz bağırış çağırış olan, yüksek ses olan yerlerde çocuklar genellikle yüksek sesle konuşmaya alışıyorlar. Ayarlar bu şekilde çevresel şartlar tarafından belirleniyor. Ama böyle güzel, sürekli arka planda musiki eşliğinde bir evde büyürseniz de orada ayarlarınız bambaşka oluyor.
Oluyor.
Biraz ona dikkat etmek lazım. Sanıyorum.
Evet, şimdi Mozart'tan söz ettik. Beethoven'dan da söz etmeden geçmek olmaz. 9. senfoniyi sağırlık döneminde yaptığını biliyoruz. Bu nasıl açıklanabilir peki?
Şimdi Mozart gibi, Beethoven gibi, efendim bilmiyorum, bizim çok kendi literatürümüze vakıf değilim ama özellikle Batı musikisinde böyle insanlar çok var. Çok teknik müzisyenler bunlar ve kağıt üzerinde yapıyorlar çoğunlukla bestelerini. Mozart'ın besteleriyle ilgili ifade ettiği bir şey, bir dönem müzikle uğraşırken ben de tecrübe etmiştim. Çok ilginçtir beste yapma süreci. Mozart ve benzer müzisyenler bestelerin kafalarında tamamen bitmiş halde çalmaya başladığını ve sonra onu notaya döktüklerinden bahsediyorlar. Bir ilham gelme süreci dediğim şey garip. Hani bunun beyinde nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama genellikle boş bir zihne, özel bir işle uğraşmayan zihne geldiğine dair çok kanıtlar var. Biraz zihnin aylak durumda olması gerekiyor. Ve işte diyelim Beethoven gibi, Bach gibi müzisyenler önce fikri bir kağıda döküyorlar, notaları, ritimleri yazıyorlar ve matematiksel bir yapı içerisinde yaptıkları birçok beste var bu bestecilerin. O dönemin biliyorsunuz işte özellikle Batı'daki aydınlanma sonrası bilim ve matematiğin bütün alanlara yayılmasının da bunda bir etkisi var. Dolayısıyla aslında hem çok matematiksel hem de belki yapıldıkları dönemde klasik olarak addedilmemişler ama sonuçta çoğu sipariş yazarı yapılmış ürünlerdir. Daha sonra insanları cidden etkileyecek boyutlara ulaşabilen hesap kitap ürünleridir.
Zaten matematik zekası olmayan piyano çalamaz derler. Doğru mudur bilmiyorum ama.
Aynen, bu benim önemli bir yaram diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz matematiksel yeteneği, testlerde iyi problem çözebilen çocukları genellikle böyle tıp fakültesi, mühendislik gibi yerlere yönlendiriyoruz. Ama bu çocukların içinde aslında muhteşem müzisyenler var. Ki çıkıyor da biliyorsunuz. Özellikle tıp fakültelerinden ilginç müzisyenler falan çıkar. Müziği maalesef şöyle görme elimdeyiz. Yani sen bir diploma al da gene çal, işte gene söyle gibi bir yan uğraş gibi. Böyle yapmaya devam ettikçe bizden Bach, Beethoven, Dede Efendi çıkmayacak. Onun garantisini verebilirim. Çünkü bu insanlar aynı zamanda analitik zekaları da çok yüksek insanlardı. Bir şekilde beyin özelliklerini, işte bugün sağ ve sol beynin uzmanlık alanları diyebildiğimiz bazı özellikleri birlikte kullanabilme durumuna sahiptiler. Biz maalesef bugün minik uzmanlık alanlarının içerisinde sıkışmak durumunda kalıyoruz ve böyle hani bütüncül bir hayattan tad alma durumunda biraz kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Hani bari bize oldu, bir sonraki nesle olmasın inşallah diyelim. Onları biraz daha hani sanata, yaratıcı düşünceye, üretmeye yönlendirecek şeyler yapmak lazım. Bu da kursa göndermek değil. Yani hayatlarına bunu sokabilmelerine yardımcı olmamız lazım. Müzik yaşanırsa bütün insan beyinleri, dünyadaki bütün beyinler müzikten en derin düzeyde anlayabilecek kapasiteye sahipler. Sadece karşılaşmaları gerekiyor uygun zamanda.
Evet, umarız ebeveynlere, bizi dinleyen dinleyicilerimize bu konudaki mesajımızı ulaştırabilmişizdir.
İnşallah, inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için de. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik bu haftaki köşemizde. Kendisine teşekkür ederken bir teşekkür de siz sevgili dinleyicilerimize diyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için yarın yine birlikte olmak dileğiyle. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.